Ayrım 3.
Ateş dediği de öyle hop diye yakılamazdı ki. Kömürü ateşe dönüştürmek için lülük denen kavala benzer bir boru parçasıyla yanaklarını hava ile doldurup ha babam üfleyeceksin. Habeşin içinde eğer bir parça sönmemiş kor varsa şanslısın demektir. Yoksa uğraş dur. Ateş yakıldı. Ani deliliğine deliydi ama ateşi elleriyle tutacak kadar da değildi tabii. İstekler son bulmuş, törenin ikinci faslına geçilmişti. Avni soluk olduğu için sol elindeki kocaman satırı ani bir darbe ile yerdeki kuru soğana indirdi. Beklenmedik bu ani darbe ile soğan tam ortasından ikiye bölündü. Dullar biraz şaşkın ve biraz da korku ile birbirlerine bakıştılar. Beklenenin tam tersine Avni elindeki satırı yavaşça götürüp su kuyusuna attı. Dullar satırın bir daha kara yüzü göremeyeceğine üzüldüler. Ancak bir delinin eline tutuşturulan satırdan da bu kadar az zararla kurtulduklarına binlerce defa şükrettiler. Avni ekmek ve tuzu sol eliyle sıkı sıkı kavrayarak, sol elini de harç hatunun başının üzerine koyarak içinden bitip tükenmez duasına başlamıştı bile. Duanın uzun ve sessiz oluşuna kimse müdahale etmedi. Sabrın sonu selametti. Avni'nin kapalı duran gözlerini açmasıyla duanın bittiği anlaşıldı. Duanın bitişi de Papaz Arsene'nin pazar ayinlerindeki final duasını andırıyordu. Avni sağ elinin baş ve işaret parmaklarıyla havada istavroz çiziyor, bir taraftan da avluda gezinerek sizleri Tanrı'ya emanet ediyorum diyerek Papaz Arsene'den daha usta olduğunu kanıtladıktan sonra huşu içinde habeşte kor haline gelen ateşe yaklaştı, gözlerini kısarak uzunca bir süre ateşe baktı durdu. Ayinin başlangıcına tanık olan ama ne zaman ve nasıl biteceğini bilmeyen kadınlar beklemeye koyuldular. Akşam karanlığı yavaş yavaş çökmeye hazırlanırken Avni avcundaki tuzu haç hatunun başının etrafında 3 kez gezdirdikten sonra ateşe fırlattı. İri tuz taneleri kor ateşte cızırdadı. Tuzun cızırtılarına Avni'nin duası karıştı. Kötüsü gitsin, iyisi gelsin. Kötüsü gitsin, iyisi gelsin. Tuzun ateşteki cızırtısı son bulurken Avni kurumuş küflü ekmekten birer parça da kadınlara tattırdı. Bu son sahnede yine pazar günleri Papaz Arsene'nin kilisede günah çıkarıp tövbe edenlere tattırdığı ve İsa'nın vücudunu temsil eden kutsal ekmek törenini anımsattı. Bu törenle kilisede ayin bittiğine göre buradaki tören de bitmişti. Bunu Ermeni olan herkes anlardı. Haç hatunun çöktüğü yerden ayağa kalktı. Glor Anne, Aika'nın ve Duzurperan Almast, Avni'nin son cümlesini son kez hep bir ağızdan tekrarladılar. Kötüsü gitsin, iyisi gelsin. Kötüsü gitmedi, iyisi de gelmedi. İlkbaharda Haç Hatun'un 7. çocuğu da kız doğdu. Kejon'un ise Avni olayından hiçbir zaman haberi olmadı. Bizim Diyarbakır'daki Yüce Tanrımız Kejon'un kulağına eğilip ne söyledi, ne fısıldadı bilemiyoruz. Ancak Kejo kendiliğinden bu iş burada biter dedi ve kızının adını Avni koydu. Avni Türkçesi güvercin. Şişli'de yağmur. Bardaktan boşanırcasına yağmur altında Papaz Moses'in dualarıyla anamı öte tarafa öbür dünyaya yolculadığımızda ben onun tekrar geri döneceğini zannediyordum. Olmadı, gelmedi. 2 satırda yazmadı. Zaten yazamazdı, okuması yazması yoktu. Köylüydü anam. Okuma yazma çağlarında okulsuzluktan okula gidememişti. Ama kendince daha çok işe yarar, daha faydalı şeyler öğrenmişti. İyi hamur yoğururdu. Hamuru güzelce yoğurduktan sonra kalaylı bakır çeşitin içinde ekşiyip mayalanması için üstünü kalınca bir bezle örtmeden önce de sağ elin baş parmağıyla hamurun üzerine küçük bir istavroz çizer. Hamurun bu noktadan ekşiyip mayalanması için de Halil İbrahim bereketi içinde olsun der, dua ederdi. Sizler Halil İbrahim'i tanır mısınız? Ben Halil İbrahim'i ilk kez bizim hamur teknesinin içinde tanıdım. Sonra da yemek masamızın çevresinde. Yanlış anlaşılmasın. Masa diye serili hasır üstüne konmuş bakırdan yuvarlak bir sine, onun da üstüne konmuş bir kuşhane yani tencereden söz ediyorum. Kuşhanenin içi ağzına kadar mercimek çorbasıyla dolu olur. Bizler yani dedem, nenem, babam, anam, kardeşlerim çöker otururuz hasırın üstüne. Sininin çevresine ellerimizde birer tahta kaşık girişiriz kuşhanedeki sıcak çorbaya. Kaşıklarız, ha babam kaşıklarız. Halil İbrahim bütün beti bereketiyle mercimek çorbasını ve ona eşlik eden birkaç baş kuru soğana tandır ekmeğine dönüştüğünde elimizden yakasını kurtaramaz ve bizler büyük bir iştahla onu kısa zamanda hallederiz. Yemek yerken hiç konuşmayız. Sadece yeriz, konuşan aç kalır. Ayrıca yemekte konuşmanın günah olduğu bilinen bir gerçekte. Biz Halil İbrahim'i buğday taneleri içinde tanıdık. Buğday çuvalları hamar sırtlarında, evlerimizin yolunu tuttuğunda bizler, yani kardeşlerim, erkek kardeşlerim, kız kardeşlerim, kardeşler taburu görevimizi iyi bilir, konu komşuya gider seslenirdik. Hıçe Baco, buğday aldık, ayıklamaya gelin. Senem Baco, anam seni buğday ayıklamaya çağırıyor. Sarık Baco, büyük bırgişinize, sininize yüklenin, buğday ayıklamaya koşun. Çağrılarımıza bütün bacolar gelirdi. Evinde büyük sinisi olanlar beraberlerinde getirirdi. Sinilerinin etrafına çömelir, bağdaş kurar, hep beraber buğday ayıklarlardı. Buğdaylar bir tarafa, taşlar bir kenara. Halil İbrahim tane tane, teker teker aralarına karışmış şeytan taşlarından ayıklanırdı. Sonra gün akşam olur, bacolar sinilerini, bırgışlarını, leğenlerini toplar, evlerine dönerlerdi. Dualarını esirgemeden, güzel buğdaymış hanım, sağlıkla yiyin, Halil İbrahim bereketiyle. Bildiğiniz gibi buğdayı bereketle yiyebilmek için değirmene gönderip öğütmek ve un yapmak gerekir. Bu da zamanı geldiğinde yapılırdı. Değirmenci Kürtusu mesleğe göre zaten kimlerin ne zaman, nereden, ne kadar buğday satın aldığını, hangi bacanın ne zaman, nerede, kimin buğdayını kaç günde ayıkladığını, buğdayın kalitesinin ne olduğunu, kaça alındığını bilirdi. Bu bilgileri kimden ve nasıl edindiği de pek bilinmezdi. Daha doğrusu bu Uso'nun meslek sırrıydı. Saçları ağarmış yılların değirmencisi çok doğaldır ki bunları bilmeliydi. Dahası Uso'nun bembeyaz saçları sanıldığı gibi değirmende değil, aksine gavur mahallesinde ağarmıştı. Buğdayın değirmene ne zaman götürüleceği, hangi baconun hangi gün ve hangi sırayla değirmeni buğday yollayacağı, kimin ununu ne zaman teslim edeceğine ilişkin kararlar tümüyle Uso'ya aitti. Bacolar buğdaylarını ayıklamış, çuvallara, telislere doldurmuş, onu beklerlerdi. Hiç şaşmaz, dediği günde gelir, kocaman buğday telislerini çuvallarına sırtlar, kendi gibi yaşlanmış beyaz katırına yükler, kalın iplerle çuvalları katıra, katırı da çuvallara kör düğüm eder, işini sağlama aldıktan sonra yola koyulmaya hazırlanırken anam ardından seslenirdi. Uso, Zubine ha! Kürt olan Uso'yla kendi diliyle konuşmak çok daha etkileyiciydi. Onun için anam Kürtçe, Uso tez getir ha derdi. Aslında bu tür uyarıların hiçbir geçerliliği yoktu. O bildiğini okurdu. Ama keyfi yerindeyse, yani o gün yaşlı katırın katırına tutup da canını sıkmamışsa, konan buğday ve arpa karışımı yemini beğenip yemiş ve tekmelememişse, Uso'nun sıkça kulağına eğilip verdiği Kürtçe öğütlere kulak asmış ve adam gibi davranıp hayvanlık yapmamışsa, o zaman anama dönüp başını hereyi hereyi, yani olur olur manasında sallar, başkaca bir şey demeden yola koyulurdu. Ben ve kardeşlerim, kız ve erkek kardeşlerim, yedi pacı kardeş Uso ile katırın ardına takılıp konvoy halinde onu izlerdik. Uso elindeki ucu sivri değneğiyle adım başı ikide bir katırı dürterdi. Deh de Mirat deh. Katır Uso'nun yerli yersiz ağız alışkanlığı ile söylediği deh dehlerden bıkkın, Halil İbrahim bereketiyle daha da ağırlaşmış, gavur ölüsüne dönmüş buğday çuvallarının yükü altında tıslayıp pıslayarak göz kapaklarının kenarına inatla yapışmış at sineklerinin verdiği huzursuzlukla yokuşu tırmanırdı. Konvoyumuz Arşiolus Baco'nun kaldani asıllı kocası eczacı Circis'in ruhuna hayrat olarak yaptırdığı kastalın, yani çeşmenin yanına yetişinceye kadar ağır aksak adımlarla yürüyüşüne devam ederdi. Çeşmeye vardığımızda Uso sağır katırın duyabileceği şekilde şov derdi. Şov'un anlamı Uso'nun katırının dilinde dur demekti. Kendi dilinden anlayan, kendi dilinden konuşan katır Uso'ya uzun kulaklarını oynatıp cevap verir, sonra da dururdu. Ancak Uso'nun şov'un ayrı iki anlamı da vardı. Birincisi katırın yalaktan su içmesiydi. Bu içinde Uso'nun katırının anlayacağı ikinci lisanı kullanır, onun anlayacağı dilden bir ıslık çalardı. Islık sesiyle beraber katır kocaman kafasını suya uzatır, yalaktaki su birikintisini birkaç kez koklar, sonra içmeye başlardı. Kana kana içer, doymak bilmezdi. Ben Uso'nun katırı kadar su içenini görmedim. Siz gördünüz mü? Şov'un ikinci anlamı ise Uso'yu ve katırını artık baş başa bırakıp gerisin geri evin yolunu tutmaktı. Dönerdik. İki gün sonra da Halil İbrahim, Uslu'nun değirmeninde iri, ağır yuvarlak taşlar altında ezilmiş, şekil değiştirmiş, beyaz saçlarını taramış, una dönüşmüş, biraz daha bereketlenmiş, çoğalmış, gelir kilerlerimizin küplerinde onu hasretle bekleyen Papaz Arsen'in pazar hainlerinin bitiminde nadiren ve kıskanarak dağıttığı kutsal ekmekle kucaklaşırdı. Halil İbrahim evlerimizden, kilerlerimizden Tanrı korusun hiç eksik olmamıştır. O aynı zamanda analarımızın rahminin de bereketiydi. Her birimizin onun bet ve bereketinin birer ürünü olduğunu nasıl unutabilirdik ki? Kız ve erkek kardeşlerimiz sayısına hiç gecikmeden her yıl bir yenisi eklendiğinde nenem kilere koşar, iki avuç Halil İbrahim kapar, tavaya kor, ateşe sürerdi. Böylece unu kavurur, üzerine de bir tas su dökerdi. Suyu yutan un Halil İbrahim bereketiyle daha da bereketlenip bazen tavadan taşardı. Büyük ana, nenem malezi pişirirdi. Malez pişmeye yakın, üzerinde göz göz boncuklar oluşur ve pıt pıt sesleriyle patlar dururdu. Pıt pıtlar malezin artık yeterince piştiğini ve ateşten indirmeye hazır olduğunu gösterirdi. Artık üzerine erimiş tereyağı ve pekmez dökmenin tam zamanıydı. Maleze dönüşmüş Halil İbrahim'i iştahla kaşıklayarak yerken, öte yanda evimizin yeni misafiri, yeni kardeşimiz inga ingalarıyla veryansın ederek kaşıklarımızın sesiyle boşuna yarışırdı. Ancak onun da ertesi yıl aramıza katılıp malez yiyeceğini ve başka bir kardeşimizin inga ingalarına kulak asmayacağını maleziye yiye ezberlemiştik. Ve nasıl oldu, nasıl gerçekleşti bilmiyorum. İyi şehirdir, büyük şehirdir ve dedik ve İstanbul'a göç ettik. Anam ne edip ettiyse, nasıl becerdiyse becerdi, pirinç taneleri içerisinde buğday, mercimek, yarma, nohut, bulgur, fasulye torbaları içinde Halil İbrahim bereketinde İstanbul'a taşımaya çalıştı. Getirdiğini de zannetti. Anam yanılmıştı. Bizim Anadolu'lu Halil İbrahim yeni evimizin küflü bodrum katını ayak uyduramadı. Kilere, büyük kocaman göbekli küplere sığmayan Halil İbrahim küçücük plastik kavanozlarda yaşayabilir miydi? Siz yaşayabilir miydiniz? Yaşamadı, kalkıp göç eyledi yeni evimizden. Ondan sonra da anam malez pişirmek için boşuna çaba harcadı. Malez pasta tadı vermeye başladı. Halil İbrahim'in tereyağlı pekmezli maleze, çikolata soslu krema pasta tadı vermeye başlayınca anam artık yaşayamazdı. Yaşayamadı da öldü. Ben Halil İbrahim'i bir kez daha anamın cenaze töreninde Şişli'deki Ermeni mezarlığında yaşadım. Gözünü sevdiğim bizim Diyarbakırlı Halil İbrahim şimdi el sağanak olmuş anamın tabutunu yıkıyordu. Halil İbrahim tüm bereketiyle anamın tabutunu yıkarken Papaz Moses'in dudaklarına karışan düşünceleri de havada soruya dönüşüyordu. Zor kadın ölecek gün buldu. Ne mutlu o insanlardaki bu dünyada fakirdirler. Diyarbakır'da o sabah lanetlenmiş bir gün başlamıştı. Bilemiyordum. Aslında başlangıçta benim için sıradan bir gündü. Sıradan bir sonbahar sabahı. Gözlerimi yeni açmış, burnumu daha yeni yeni karıştırmaya başlamıştım. İşaret parmağımla burnumu karıştırırken bir taraftan da yattığım yerden evimizin direklerini sayıyordum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Türkçe saymayı bitirince bu kez de sırt üstü yatıp Ermenice saymaya başladım. Mek, Yargu, Yerek, Çorş, Hing, Vets. Evimizin, damımızın tüm ağırlığını bu birkaç yorgun ve cılız direk taşıyordu. Nedendir bilemiyorum ama toprak damımızın bütün yükünü taşıyan bu direkler, bu direklere cımbız omuzlarımla destek verip yardımcı olmadığım ve yattığım yerden sadece seyirli kaldığım için kendimi hep günahkar hissetmişimdir. Yılların yıpranmışlığı içinde yer yer çatlamış, eğri büğrülü, şu zavallı, şu sıska, şu yaşam denen kavgada tahta kurularına yenik düşmüş, yorgun, bitkin, tükenmiş direklerimize olan güvenimi nasıl ve niçin kaybettiğimi de bilemiyorum. Korkuyordum. İçimdeki bu korku giderek onlara karşı yapılmış saygısızlığa dönüşüyor gibiydi. Utanıyordum. Onlar da benim kendileri hakkındaki düşüncelerimi, duygularımı anlıyormuş gibi öfkeli, eğri büğrülü, şaşıcı bakışlarıyla benimle alay ediyor, beni küçümsüyorlardı. Yatağımda uzanmış sabah keyfini sürüyordum. Bu kez de Kürtçe sayıyordum. Yek, dü, se, car, penç, şeş. Car, dördüncü direk, benim için daima korku ve endişe kaynağıydı. Diğerlerinden daha kambur ve yaşlıcaydı. Damımızın loğu taşımızın ağırlığını en çok sırtında hisseden galiba oydu ve tık nefes oluyordu. Özellikle soğuk kış gecelerinde damımızın üstü kalın kar tabakasıyla kaplandığında onun soluk soluğa nefes alışını duyar gibi olur, ona çok acırdım. Her ne kadar Kürtçedeki car, Ermenice çare, derde deva anlamına gelirse de aslında car, car değildi. Ama yine de pek iyi bir direkti. Penç ve şeş, yani beşinci ve altıncı direklere gelince onlar zaten ikizdiler, bacı kardeşidiler. Biri diğerinin yarısıydı. Direğin birini uzunlamasını ortadan ikiye bölmüşler, birine penç, diğerine şeş demişlerdi. Evini, damını yapmaya kalkıştığında direklerden birinin eksikliğini görünce bir de paran pulun tükenmişse oturup ağlar mısın yoksa güler misin? Hadi sen kendin gülersin diyelim, el alem ne yapar? Kahkahayı mı basar yoksa halini acıyıp şöyle mi der? Vah vah zavallı adamcağız, bir dam yapmaya kalkıştı onu da beceremedi, bir direği eksik kaldı. Bir direği eksik, damı açıkta kaldı. Yazıklar olsun. Sike'nin evi, Sike'nin damı yarı buçuk kaldı. Haberiniz var mı? O halde en iyi, en kestirme çözüm, bir direği ikiye bölüp, birine penç, diğerine şeş deyip, ele güne rezil olmaktan damı kapamaktı. Aslında bizim beşinci ve altıncı direklerimiz, diğerlerinden daha genç ve daha kuvvetliydiler. Ama ben yine de korkuyordum. Korkuyordum çünkü loğu taşımız çok ağırdı. Ben bizim loğu taşından daha ağır taş görmüş değildim. Hatta değirmenci Kürt Uso'nun değirmen taşı bile belki bu kadar ağır değildi. En kötüsü bizim loğu taşı hep damlaydı. Tüm ağırlığıyla oraya çökmüştü. Biliyordum. Sonsuz bir savaş sürüyordu direklerimize loğu taşımız arasında. Hissediyordum bu savaştan eninde sonunda loğu taşımız galip çıkacaktı. Taş yürekli loğu taşımız. Emindim, adım gibi biliyordum. Bir gün, hayır belki de bir gece, daha doğrusu bir kış gecesinde damımız karla kaplanınca, hatta kar loğu taşını da örtünce işte o zaman direklerimiz yenik düşecek ve loğu taşı da tam benim, evet tam benim kafama düşecekti. Kızıyordum, öfkeleniyordum, nefret ediyordum loğu taşımızdan. Loğu taşımıza kızdıkça direklerimize daha çok acıyordum. Anama, babama, kardeşlerime, bir de kedimiz Mestan'a acıyordum. Direklerimiz, bizim direklerimiz neden böyle yarı çabuk, sıska, eğri büğrü, çatlak, budaklı, inceydiler? Neden? Yoksa biz fakir miydik? Peki biz neden fakirdik? Babamın bunca çalışıp çabalamasına rağmen biz neden yine de fakirdik? Evet, evet bizim çok paramız, maramız yoktu. Eğer zengin olursan evinin, damının direkleri de kalın, sağlam ve çok olur. Öyle yek, dü, çe, çar, penç, şeş dediğinde hemen bitmez, saymaya devam edersin. Heft, heşt, neh, de, daha sonra da 11, 12, 13. Say sayabildiğin kadar. O zaman loğu taşından da korkmazsın. Hatta onlar senden korkar. Senin gördüklerinde o kocaman loğu taşları girecek delik ararlar. Zengin evlerinde ne duvarlarda delikler olur ne de duvarlar kerpiçtendir. Peki evimizin duvarları neden bu kadar delik deşik? Bu deliklerde akrep kaynardı. Akreplerin sipsivri iğneleri olur. Soktuklarında karnın şişer, hemen ölürsün. Zengin çocukları da ölür mü? Onlar da ölür, onlar da ölür ama geç ölür. Dua edenler tez ölmez, çok yaşar. Dua edenlere Tanrı istediğini verir, istediği her şeyi. 6 yaşındaydım, erkenden uyanmıştım. Yapacak işim de yoktu, Tanrı ile konuşuyordum. Tanrı baba, söyle şu loğu taşına evimizi terk etsin. Tanrı baba, söyle şu direklere kırılmasınlar. Tanrı baba, söyle şu yılanlara evimize gelmesinler. Tanrı baba, akrepleri kov evimizden. Bize ekmek ver. Üzüm ver, kuru üzüm ver, pestil ver, ceviz de ver. Siparişlerimin sonu gelmiyordu. İstedikçe daha çok istiyor, iştahım daha da kabarıyordu. İlk kez Tanrı ile bu kadar senli benle, ilk kez bu kadar iç içeydim. Bugün her istediğim yerine getirilecek, ne istersen verecekti. Bize dut kurusu ver, yumurta ver, süt ver, bal da ver, şeker de ver, badem de ver, kavun karpuz da isterim, oyuncak topaç isterim. Dileklerimi tamamlamış, artık isteklerimi sıralamaya başladığım sırada küçük kız kardeşim ağlayarak uyandı. Kardeşimin sesine anam yer yatağında doğruldu, kalktı, duvarda çiviye asılı duran gaz lambasına, daha doğrusu küçük idare lambasına yöneldi, fitilini biraz daha yükseltti. Işık iki duvar arasında gerilmiş bezden bir salıncak çizdi. Salıncakta kız kardeşim ağlıyordu. Anam kız kardeşimi kucakladı, aldı, yatağa oturdu. Memelerini çıkardı, Birini kardeşimin ağzına zorla soktu, sesini kesti. Bu gürültü içinde benim de Tanrı ile olan konuşmam kesildi. Odada üç kişiydik. Ben, anam ve kardeşim. Babam yoktu. Babam seninle birkaç kez Diyarbakır'ın yakın ilçe ve köylerine gider, oralarda çalışırdı. Köylülerin dişlerini çeker ya da onları takım diş, altın diş yapardı. Köylüler, özellikle genç kızlar ve delikanlılar, öndeki üst dişlerinden birini altın kaplatmayı çok severlerdi. Babama Türkçe, dişlerini altın, zer yapmasını söylerlerdi. Drneme zer çeke. Aslında babam diş doktoru, diş tabibi falan değildi. Okul mokul da okumamıştı. Diş tabibi Mahmut Bey'in yanında birkaç yıl çıraklık, sonra da kalfalık yapmış, daha sonra da kendi kendine diplomasını vermişti. Köy köy gezip mesleğini sürdürüyordu. Adı Dişçi Ali'ydi. Asıl adı Sarkis'ti. Köylüler neden Ali Usta, Dişçi Ali derlerdi bilemiyorum. O zamanlar 6 yaşındaydım. Benim babamın adıyla uğraşacak halim yoktu. Çok daha önemli kendi dertlerim vardı. Arkadaşlarımla aşık oynayacak bir aşık kemiğim bile yoktu. Kuş avlamak için bir çatal bir de lastiği nereden bulup buluşturup çaltastik yapacağımı düşünüyordum. Her şeyi Tanrı'dan istemek biraz da ayıp oluyordu doğrusu. Babamın her köye gidişinde üzülüyor, dönüşünü sabırsızlıkla bekliyordum. Çünkü dönüşünde her zamanki gibi bana pestil, ceviz, kuru üzüm, bir de yabani aluç getireceğini biliyordum. Evet, hevcanı onun dönüşünü bekliyordum. Kapımızın önüne gelip kısrağından inince hoppala deyip beni kucaklayarak önce öpecek, sonra da altının üstüne oturtacaktı. Ben attan düşerim korkusunu yüreğimde hissedecek ama bu duygumu kimselere belli etmeden atın eğrinden tutacak, sonra da hızlı gitmesi için bacaklarımla atın böğrüne vuracaktım. Ço ço deh Mirat ço. At yürüyecek, ben küçemizle, sokağımızda demek istiyorum, arkadaşlarımla cakat satacaktım. Onlar da beni seyredeceklerdi. Binmek isteyecekler, bana yalvaracaklardı. Ama ben topacımı kran kompozu Pilo dayının oğlu Vanes'e bindirmeyecektim. Ben hayallerimle yaşarken anam kardeşimin karnını doyurdu. Uyuması için tekrar salıncağına yatırdı. Çabuk uyuması için de ipinler çekerek salıncağa bir sağa bir sola sallanırken sonsuz binmeyen ninnisine başladı.